Ayrım 20, sayfa 215. Haydi canım, insan gerçekten istediğime her şey kolaydır. Sanki siz olmadan işler yürüyemezmiş gibi numara yapmayın. Siz olmasanız salak askerlerinizi pekala bir başkası da yönetebilir. Kaldı ki babam sizin tatil işini yarım saat içinde halleder. Savaş Bakanlığı'nda yığınla tanıdığı var. Yukarıdan emir geldi mi her istediğinizi elde edersiniz. Hem bu dünyada binicilik okuluyla talim alanından başka görülecek yerler olduğunu öğrenmenin de size bir zararı olmaz. Hadi kaçamak yok. Artık oldu bu iş. Babam izin alır size. Benimkisi aptallıktı ama her şeyi böyle kolaya alması öfkelendirmişti beni. Birkaç yıl askerlik insana biraz kendine saygı duymasını öğretiyordu ne de olsa. Böyle toy, tecrübesiz bir genç kızın bakanlıktaki generallere bizim için mavi üniformalı tanrıydılar onlar. Babasının özel memurlarıymış gibi üstten bakmasında küçültücü, hor gören bir hava sezinlemiştim. Yine de bütün öfkeme rağmen sesimdeki şakacı edayı değiştirmedim. Pekala, İsviçre, tatil, Engadin, hiç fena değil bunlar. Hele bu, sizin de sandığınız gibi benim lütfen lütfen dememe gerek kalmadan tümüyle hazırlanıp önüme konursa fevkalade bir şey olur. Yalnız sayın babanızın bundan sonra başka, Teğmen Hofbiller için bakanlıktan özel yol ödeneği koparması da gerekiyor. Şimdi şaşırmak sırası ondaydı. Sözlerimde kavrayamadığı gizli kapaklı bir şeyler sezinlemişti. Sabırsız gözlerinin üzerindeki kaşlar yine çatıldı. Daha açık konuşmam gerektiğini anlamıştım. Evet yavrum, kusura bakmayın. Bayan Edith, biraz mantıklı olmalıyız. Bu iş sandığınız kadar kolay değil. Söyleyin bakalım. Böyle bir gezi kaça mal olur, hiç düşündünüz mü? Edith büyük bir rahatlıkla, ''Ah, söylemek istediğiniz bu muydu?'' dedi. ''Çok olmasa gerek. En çok birkaç yüz kron.'' Bu sözlerden sonra kendimi artık tutamadım. Çünkü can alacak yanıma dokunmuştu. Daha önce söylemiştim sanırım. Alayda tek kuruş geliri olmayan subaylar arasında bulunmak, bu yüzden de sadece maaşımla bir de halamın gönderdiği pek az yardımla geçinmek zorunda kalmak beni fazlasıyla kahrediyordu. Biri önümde paradan küçümseyerek söz etti mi, öfkeden safram kabarırdı. Sanki para yerden fışkırıyordu. En duyarlı noktam da bu benim. Paranın sözü geçti mi elim ayağım kesilirdi sanki. Dayanacak koltuk değneği aranırdım. Bu yüzden beni en çok sinirlendiren de şımarık yetiştirilmiş bu yaratığın kendi de bir yana itilmiş olmanın acısını duyduğu halde benim ezikliğimi, itilmişliğimi kavrayamamasıydı. İstemeyerek kabalaştım. Demek en çok 100 kron size göre çok önemsiz değil mi? Bir subay için çok önemsiz bir para. Böyle budalaca bir şeyi söz konusu etmemi bile kabalık sayarsınız elbette. Öyle değil mi? Kabalık, pintilik, küçüklük size göre bunlar. Ama bizim gibilerin neyle geçindiğini, yaşamak için nasıl didindiğini hiç düşündünüz mü? Neyle ne kadar yetinmek zorunda olduğunu hiç düşündünüz mü? Gözlerini kırpıştırarak, küçümser bakışlarla, sersemlik bende öyle sanmıştım. Hala beni süzdüğünü görünce, bütün yoksulluğumu apaçık gözlerinin önüne serme isteğime kapıldım birden. Nasıl o da bir tarihte sağlığımızdan öç almak isteyen tepeden bakan bir halle bizim önümüzde odayı toparlayarak baştan başa geçerek bize eziyet ettiyse, şimdi ben de yaşantımın bütün sıkıntılı yanlarını, paradan yana özgürlüksüzlüğümü apaçık ortaya sermek için öfkeli bir sevinç duydum. Bir teğmen ayda ne alır bilir misiniz diye yüzüne doğru bağırdım adeta. Hiç düşündünüz mü bunu? Öyleyse şimdi öğrenin. Bir ay. Yani 30 ya da 31 gün için 200 kron. Bununla rütbenize uygun yaşamakla da yükümlüsünüz ayrıca. Bu sadakayla atının bakımını, evinin kirasını, terzisini, ayakkabıcısını, rütbesine uygun şatafatını karşılamak zorundadır. Tanrı korusun, bir de atının başına bir iş geldi mi, onu katmıyorum bile. Hesabını kitabını iyice bildi mi, kahve sefası için 5-10 kuruşu kalır geriye. Bir gündelikçi gibi tutumlu yaşarsa dünyanın bütün nimetlerini bir fincan sütlü kahvede tatmış olur böylece. Öfkemin böylesine kapılmamın sersemlik, hatta canilik olduğunu bugün anlıyorum. Dünyadan uzak, şımarık yetiştirilmiş, 17 yaşında bir çocuk, devamlı odasında kapalı kalmaya mahkum kötürüm bir kız. Bizim parıltılı bir görünüşün altında yatan yoksulluğumuzu, maaşımızı, para ölçülerimizi nereden bilsindi? Yalnız hor görünmelerimin öcünü günün birinde birisinden almak hırsına kapılmıştım bir kez. Öfkeyle vuruşunun acısını kendi elimde duymayan biri gibi ben de düşünmeden körü körüne vuruyordum durmadan. Kızcağızın yüzüne bakınca nasıl hayvanca davrandığımı anladım. Hastalara özgü aşırı duyarlılıkla beni en can olacak yerimden yarıldığını sezmişti. Ellerini kendini korumak ister gibi yüzüne götürdüğünü gördüm. Bütün çabasına rağmen yüzünün kızarmasını önleyemedi. Hatırladığı bir şey üzerine kanı yanaklarına bürümüştü. Sonra da bana böyle pahalı çiçekler alıyorsunuz. Uzun süren sıkıcı bir sessizlik oldu. O benden, ben de ondan utanmıştık. İstemeden birbirimizi incitmiştik. Şimdi de yeni bir şey söylemekten ürküyorduk. Birden ağaçların arasından sıcak bir rüzgar esti. Aşağıdan da tavukların gıdaklamaları duyuldu. Yoldan bir arabanın hafif tekerlek sesleri de geliyordu zaman zaman. Edith yine kendini toparladı. Ben de ne aptalım ya. Sizin sözlerinize uyuyorum. Gerçekten serseminin biriyim. Üstelik heyecanlanıyorum da. Böyle bir yolculuğun kaça çıkacağından size ne? Bize gelirseniz bizim konuğumuz olursunuz elbette. Bizi ziyaret etmek inceliğini gösterdikten sonra yol parasını size verdirmeye babam razı olur mu sanıyorsunuz? Böyle saçma şey olmaz. Bu konuda tek bir laf istemem artık. Hayır, hayır, tek söz istemem dedim. Kabul edemeyeceğim şey de buydu. Çünkü daha önce de söylemiştim. Başkalarının sırtından geçinmek düşüncesi bana en ağır gelen şeydir. Yok yok, bir sözüm daha var dedim. Yanlış anlaşılmasın, açık konuşalım. Alaydan benim için herhangi bir ricada bulunmasını istemem. İzin alınmasını da istemiyorum. Bana öncelik tanınmasını istemek, farklı davranılmasını istemek yaratılışıma uymaz. Öbür arkadaşlarla aynı muameleyi görmek isterim. Ne karşımdakinden olağanüstü bir davranış, ne de başkalarının beni korumasını isterim. Biliyorum, siz de babanız da bana karşı çok naziksiniz. Ama bazıları her şeye hazırlık olmaktan hoşlanmaz. Artık sözünü etmeyelim bunun. Demek gelmek istemiyorsunuz. Gelmek istemiyorum demedim. Neden gelemeyeceğimi size açıkça anlattım. Babam sizden gelmenizi rica etse bile mi? Evet, o zaman bile. Ya ben rica etsem, içtenlikle dostça rica etsem, yapmayın bunu, boşuna olur. Edith başına eğdi. Yine de ağzının ucunda tehlikeli bir öfkenin şaşmaz belirtisi olan o hafiften titremeyi fark etmiştim. Evde istediği her şeyi bir işaretle yaptıran, bu şımartılmış yavrucağız yeni, alışık olmadığı bir durumla karşılaşmış, isteklerine karşı direnen birine çatmıştı. Biri ona hayır demiş, öfkelendirmişti onu. Masada duran çiçekleri aldığı gibi öfkeyle terastan aşağı fırlattı. Peki dedi, dişlerinin arasından. Hiç değilse şimdi dostluğunuzun derecesini biliyorum. Bunu öğrenmiş olmak da iyi. Kafede birkaç arkadaşınız ağzını tutamayacak diye bahaneler uyduruyorsunuz. Alayda ahlak notunuzu kırarlar korkusuyla dostlarınıza küçücük bir sevinci çok görüyorsunuz. Peki öyle olsun, bitti bu iş. Size daha fazla yalvaracak değilim. Canınız istemiyor. Bu mesele kapandı artık. Öfkesi siniri daha geçmiş değildi. Seziyordum bunu. Çünkü ısrarla peki deyip duruyordu. Bir yandan da saldırıya geçmek ister gibi elleriyle koltuğa yapışıp vücudunu hafifçe ileriye doğru kaldırdı. Birden sertçe bana döndü. Peki bu mesele kapandı. Dilekçemiz kabul edilmedi. Bizi görmeye gelmiyorsunuz. Bizi görmek istemiyorsunuz. Kendinize yakıştırmıyorsunuz bunu. Pekala, katlanacağız. Siz olmadan da katlanıyorduk. Ama tek bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bana doğruyu söyler misiniz? Elbette. Doğruyu söyleyin. Şerefiniz üzerine söz verin bana. Madem ısrar ediyorsunuz, namus sözü veriyorum. İyi iyi. Bu kelimeyi keskin bir bıçak gibi kullanıp belli bir şeyi kesmek istiyordu sanki. Peki korkmayın. İlle de bize gelmeniz için diretecek değilim. Yalnız bir şey öğrenmek istiyorum. Bana söz verdiğinizi unutmayın. Sadece bir tek şeyi. Hoşunuza gitmediği, sıkıldığınız için Engadin'i bizi görmeye gelmiyorsunuz ya da başka bir nedenden ötürü. Beni ilgilendirmez. Mesele bitti. Yalnız şimdi açık ve dost doğru söyleyin. Öyleyse bize buraya neden geliyorsunuz? Her şeyi beklerdim de bu soruyu beklemezdim. Şaşkınlıktan zaman kazanmak, uygun bir karşılık bulabilmek için ağzımla geveledim sözü. Çok, çok basit bu. Bunun için bir şeref sözü vermem gerekmezdi. Öyle mi? Çok basit demek. Pekala, böyle olmasa daha iyi. Hadi söyleyin öyleyse. Kaçamak yapamazdım artık. En kolayı gerçeği söylemekti. Biraz değiştirip biraz da dikkatli söylemem gerektiğinin de farkındaydım. Aldırmaz görünüp hemen söze girdim. Ama Edith'ciğim, buraya gelmemde bir takım gizli nedenler aramayın. Yaptığım şeyler üzerinde pek düşünen bir insan olmadığımı bilecek kadar tanıyorsunuz beni. Neden ona buna gidiyorum? Neden kimi insandan hoşlanıyorum, öbüründen hoşlanmıyorum? Bir gün olsun bunu düşünüp kafa yormuş değilim. Size sık sık gelmem için ne mantık ki ne de saçma bir neden gösteremeyeceğim, inanın bana. Sadece size gelmekten hoşlanıyorum. Kendim burada başka yerde olduğumdan 100 kere daha rahat buluyorum da ondan. Kuşkusuz sizler biz süvarileri hep operetlerdeki gibi hayal ediyorsunuz. Şık, neşeli, durmadan eğlenen kimseler. Oysa işin iç yüzü hiç de sandığınız kadar eğlenceli değil. O çok övülen arkadaşlıklar bile çoğu kez boştur. Aynı arabaya birkaç at birden koşuldu mu, aralarından biri muhakkak öbürlerinden daha hızlı çeker arabayı. Terfi rütbe listelerinde önde gidenin de ayağına daha çabuk çelme takılır. Ağızdan çıkacak her söze dikkat etmek gerekir. Büyüklerinizin canını sıkıp sinirlendiğinizden hiç emin olamazsınız. Havada sürekli bir fırtına, bir elektriklenme vardır. Hizmet kelimesi hizmet etmek kökünden gelir. Hizmet etmek de birbirine bağlı olmak demektir. Sonra kışla kahvede hiçbir zaman sıcacık bir yuva değildir. Kimsenin kimseye ihtiyacı yoktur orada. Kimse kimseye bağlı da değildir. Evet, bazen arkadaşlar arasında bağlılık görülür ama tam bir güven yoktur hiçbir zaman. Oysa ben size geldiğimde kılıcımla birlikte bütün tasalarımı, kaygılarımı da kapının önünde bırakıyorum. Sizinle rahatça, keyifle sohbet dalıyordum o zamanda. Ne oluyor o zaman diye sabırsızca atılıverdi. Sonra açıkça söylememi belki biraz yüzsüzlük sayacaksınız ama beni burada görmekten hoşlandığınıza inandırdım kendimi. Buraya ait olduğuma, burada kendimi her yerden 100 kez daha rahat olduğuma, böyle hep size bakarken içimde bir duygu istemeden durakladım. O aynı sabırsızlıkla sordu. Ne olmuş bana? Burada öyle biri var ki beni arkadaşlarım gibi gereksiz bulunuyor. Öyle büyütülecek bir yanım olmadığını biliyorum. Bazen size nasıl sıkıcı gelmiyorum diye şaştığım bile oluyor. Evet, sık sık düşünüp nasıl kaygılandığımı bilemezsiniz. Sonra bu koskoca bomboş evde ne kadar yalnız olduğunuzu, bilgeleriniz olduğumu ne kadar sevineceğinizi düşünüyorum. Beni her defasında yüreklendiren de bu düşüncesi işte. Sizi kulede odanızda bulunca gelmekle ne kadar iyi yaptım diye düşünüyorum. Yoksa koca bir gün evde tek başınıza oturacaksınız. Bu duygumu anlıyor musunuz? O sırada beklenmedik bir şey oldu. Kül rengi gözleri birden donuklaştı. Söylediklerimden bazıları göz bebeklerini taşlaştırmıştı sanki. Parmakları ise huzursuzca kıpırdanmaya başlamıştı. Koltuğun üzerinde önce hafif, sonra daha hızlı gidip geliyor, cilalı tahtayı tıkırdatıyordu. Dudakları da hafifçe titredi. Sonra bağırıverdi birden. Evet, anlıyorum. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum sanırım. Sanırım şimdi apacık, dost doğru konuştunuz. Nazik bir şekilde yuvarlak cümlelerle söylediniz. Ama ben yine de anladım. Çok çok iyi anladım. Dediğinize göre ben yalnız olduğum için geliyorsunuz buraya. Açıkçası şu kör olası sandalyeye çivilendiğim için. Demek sırf bundan ötürü her gün taban tepiyorsunuz buraya. İyi yürekli, yardımsever biri gibi geliyorsunuz bu zavallı yavrucağa. Ben yokken hep şu zavallı çocuk diye söz edersiniz benden. Evet, biliyorum, biliyorum. Merhametten dolayı geliyorsunuz. Evet, evet, size inanıyorum. Neden inkar edesiniz? İyi bir insansınız. Babamın da size iyi demesine hoşlanıyorsunuz. Böyle iyi yürekli insanlar dayak yemiş her köpeğe, pençelenmiş her kediye acır. Neden bir kötürüm kıza da acımasınlar? Yerinden doğruldu, vücudu kasılmıştı. Eksik olsun. Sırf kötürümlüğümden gösterilen dostluğun canı cehenneme. Gözlerinizi öyle şaşkın şaşkın açmayın. Gerçeği ağzınızdan aldım diye üzüldünüz elbet. Bana sırf merhamet duyduğunuz için geldiğinizi itiraf etmiş olmanıza canınız sıkıldı. Tıpkı hizmetçi kadın gibi. Bir tek o söylemişti açıkça, dost doğru. Siz de iyi yürekli biri olarak sözüm onu nazik dolambaçlı yoldan söylüyorsunuz bunu. Bütün gün burada yalnız oturuyormuşum da sırf merhamet duyuyorsunuz bana. Bunu bütün benliğimle duyuyordum zaten çoktandır. Bu lütufkar ve fedakarlığınız için de size hayranlık duysunlar istiyorsunuz. Ama üzgünüm, birinin benim için fedakarlık etmesini istemem. Kimsenin benim için fedakarlık yapmasına katlanamam. Duyuyor musunuz? Yasak ediyorum bunu size. Sizin o sözüm ona bana ilgiyle bakan, ıslak bulanık gözlerle yanımda oturmanıza, sözüm ona beni eğlendiren gevezeliklerinize gerçekten ihtiyacım var sanıyorsunuz? Hayır, hayır. Tanrı'ya şükürler olsun. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Ben kendi başıma çaresine bakabilirim. Tek başıma üstesinden gelebilirim. Gücüm tükenince de sizlerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Bakın, elini ters çevirip avucunun içini gösterdi. İşte, yara izine bakın. Bir defa denedim. Beceriksizliğimden kör makasla damarımı bulamadım. Yetişip yarayı bağladılar. Yoksa şimdi hepinizden de o aşağılık açamanızdan da kurtulmuş olacaktım. Gelecek defa başaracağıma güvenebilirsiniz. Eli kolu bağlı sizin elinize teslim olduğumu sanmayın. Kendimi acındırmaktansa Geberirim daha iyi. Bakın, acı bir gülüş keskin bir kılıç gibi havayı yırttı. Bakın buraya, o kadar ihtiyatlı olan babam kuleyi yaptırırken bir şey unutmuş. Bana güzel manzara seyrettirmekten başka bir şey düşünmemiş. Doktor da bol güneş, temiz hava demişti. Günün birinde bu terastan nasıl yararlanabileceğim kimsenin aklına gelmemiş. Ne babamın, ne doktorun, ne de mimarın. Hele aşağıya bir bakın. Bir silkinişte doğruldu, yapılayan vücudunu parmaklığa doğru savurdu. İki eliyle birden sarıldı. Yüksekliğe 4-5 kat, aşağıda taş. Bu da yeter bana. Parmaklığı aşacak kadar gücüm var ya, bereket. Koltuk değnekleriyle yürümekten kaslarım iyice sertleşti. Bir silkinmem yeter. Allah'ın belası merhametinizden temelli kurtulmuş olurum böylece. Hepiniz de rahat edersiniz. Babam, siz, İlona. Varlığımla rahatını kaçırdığım herkes kurtulur. Bakın ne kolay. Biraz eğilirim. Sonra Edith'in gözlerinde garip parıltılarla tehlikeli bir şekilde parmaklığın üzerinde aşağıya sarktığını görünce dehşetle yerimden fırladım. Kolundan yakalayıverdim. Etine ateş değmiş gibi kolunu geri çekti. Bağırdı. Bırakın. Bana dokunmaya nasıl cesaret ediyorsunuz? Bırakın. İsteğimi yapmama kimse karışamaz. Bırakın. Hemen bırakın kolumu. Onu zorla parmaklıktan uzaklaştırmaya çalışırken birden vücudun üst kısmını benden yana çevirdi. Göğsümün ortasına şiddetle vurdu. O zaman dehşetli bir şey oldu. Bana vurmasıyla elleri boşlukta kaldı, dengesini kaybetti. Halsiz dizleri orakla biçilmiş gibi büsbütün gevşedi. Çuval gibi yere yığıldı. Düşerken de masaya tutulmak isteyince ne varsa hepsini alaşağı etti. O yalpalarken son anda yakalamayı denediğim için kırılan vazo onunla birlikte benim de üzerime düşmüş, fincanlar, tabaklar hepsi bir yana saçılmış, kaşıklar fırlamıştı. Gürültülü yere düşen büyük tunç çıngırak terasın öbür ucuna kadar yuvarlanmıştı. Bu arada yere kapaklanan kötürüm kız savunmasız zavallı bir halde yatıyordu. Öfkeyle bütün vücudu sarsılırken bir yandan da pişmanlıkla utançla hıçkırıyordu. Hafif vücudunu kaldırmak isteyince direndi. Hüngür hüngür ağlayarak ''Gidin, gidin, gidin kaba adi adam, gidin yanımdan'' diye bağırdı. Bunu söylerken de benim yardımım olmadan yerinden kalkmaya çalışıyordu. Yardım için yanına yaklaştığımda büzülüyor, şiddetle direniyor, çılgın bir öfkeyle de bağırıyordu. ''Git, dokunma bana, git buradan. Böyle korkunç bir şey hiç başıma gelmemişti bugüne kadar.'' O sırada arkamızda bir vınlama duyuldu. Yukarıya çıkan asansörün gürültüsüydü bu. Yuvarlanan çıngırak yeterince gürültü çıkarmış olmalıydı ki hazır bekleyen uşak koşup gelmişti. Aceli yanımıza geldi. Ürkmüş bakışlarını gizlice benden kaçırıp yerde debelenen vücudu yavaşça kaldırdı. Buna alışkın olsa gerekti. Hıçkıran kızcağızı kucaklayıp asansöre götürdü. Bir dakika sonra asansör hafif bir vınlamayla aşağıya inmişti. Devrilmiş masa, kırılan fincanlar, karmakarışık oraya buraya saçılmış şeyler arasında tek başıma kalmıştım. Sanki günlük güneşlik bir gökyüzünden düşen bir yıldırım her şeyi bir yana dağıtmıştı. Orada daha ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Hiç anlam veremediğim bu ilkel sinir buhranından büsbütün şaşkına dönmüştüm. Aptalca ne söylemiştim ki onu bu derece öfkelendirmiştim. O sırada artık iyice alıştığım gürültü duyuldu. Asansör yine yukarıya çıkmıştı. Uşak Joseph geliyordu. Her zaman pırıl pırıl tıraşlı yüzüne garip bir üzüntünün gölgesi düşmüştü. Yerleri temizlemek için geldiğini sandım. Bu kırık dökük yığının ortasında işine engel olmaktan utanç duydum. O yerden bir peçete alırken gözlerini hiç kaldırmadan usulca yanıma yaklaştı. ''Özür dilerim Sayın Teğmen'' dedi usulca. O boğuk sesiyle, her zamanki gibi eğildi önünde saygıyla. Tam eski Avusturya'nın örnek bir uçağıydı. ''Acaba Teğmen'in üstünü kurulamama izin verirler mi?'' Yosef'in parmaklarını izleyince ceketimle açık renk pantolonumun üzerinde kocaman ıslak lekeler gördüm. Herhalde yere düşen kızcağıza yardım etmek için eğilince devrilen fincanlardan birinin içindeki çay üstüme dökülmüştü. Uşak peçeteyle ıslak lekeyi güzelce kuruladı. O böyle diz çökmüş lekeyi çıkarmaya uğraşırken ben de saçları üstten kırlaşmış başına bakmadan edemedim. Yaşlı adamın yüzünü, şaşkın bakışlarını benden gizlemek için böyle yere eğilmiş olduğunu düşündüm. Sonunda hayır böyle olmayacak dedi. Başını kaldırmadan üzgün bir sesle en iyisi Teğmen'im şoförü kışlaya gönderip başka bir ceketiniz getirteyim Sayın Teğmen'im. Böyle dışarı çıkamazsınız merak etmeyin bir saate kadar ıslakları kurutur pantolonunuzu da temizler ütülerim. Bütün bunları göreviymiş gibi belirtmesine rağmen sesi üzüntüsünü işten gelen ilgisini ele veriyordu. Bunları gerekmediğini telefonla bir araba çağırmasının daha iyi olacağını çünkü hemen eve gitmek istediğimi söyleyince hafifçe öksürdü. Yorgun munis bakışlı gözlerini yalvarır gibi bana çevirdi. Sayın Teğmen'im, lütfen biraz daha bekleseniz. Hemen gitmeseniz hiç iyi olmayacak. Bay Teğmen biraz daha bekleyemezlerse küçük hanımın çok üzüleceğini biliyorum. Bayan İlona şimdi onun yanında. Yatağa yatırdılar. Bayan İlona hemen geleceğini, kendisini muhakkak beklemenizi söylememi emretti bana. Ayrım sonu sayfa 226.